Ayrım 18, Umutlar ve İdamlar, Altan Öymen, sayfa 189. Rütbe değil, soyadı önemli. Lisedeki 38 subayın rütbeleri değişikti. Aralarında Orgeneral Cemal Gürsel gibi en yüksek rütbedeki 65 yaşındaki bir orgeneralden, Muzaffer Özdağ gibi henüz üsteğmenlikten yüzbaşılığa yeni geçmiş 27 yaşındaki bir en genç subaya kadar farklı rütbelerden subaylar vardı. Ama komite başkanı olarak birinci sırada yer alan Gürsel hariç listedeki sıraları rütbelerine göre değildi. Soyadlarının ilk harflerinin alfabetik sırasına göreydi. Gürsel'den sonraki ilk sırada soyadı A harfiyle başlayıp ikinci harfi C olan, bunun sonucu olarak da alfabe sıralamasında birinciliği alan Albay Ekrem Acuner vardı. Ayrıca şöyle bir usul başlatılmıştı. İsimlerin yazılışı ve okunuşu soyadından başlıyordu. 1940'lı yıllardaki Türkçü milliyetçilerimizin yaptığı gibi. Yani Ekrem Acuner diye değil, Acuner Ekrem diye. 1940'lardaki Türkçü milliyetçi yayınların o alandaki uygulamalarının örnekleri için bakınız Bir Dönem Bir Çocuk, sayfa 430. Acuner'in arkasından soyadı A ile başlayan öteki isimler geliyordu. Akkoyunlu Fazıl, Aksoyoğlu Rafet, Ataklı Mucip. Listenin son dört ismi de soyadları alfabenin son harfleriyle başlayanlardı. Türkeş Alparslan, Ulay Sıtkı, Yıldız Ahmet, Yurdakuler Muzaffer. İlk Milli Birlik Komitesi'nin 38 subayı. Orgeneral Cemal Gürsel, Erzurum, 1895-1966, Kurmay Albay Ekrem Acuner, Tokat, 1916-2003, Piyade Yarbay Fazıl Akkoyunlu, Yozgat, 1911-1976, Kurmay Albay Refet Aksoyoğlu, Kütahya, 1920-2003, Hava Kurmay Albay Mucip Ataklı, Erzurum, 1919-1984, Tümgeneral İrfan Baştuğ, Van, 1908-1960, Piyade Kıdemli Yüzbaşı Rıfat Baykal, Cuma Ovası, 1929-2000, Kurmay Yarbay Emmanullah Çelebi, Orhan Gazi, 1925-2014, Jandarma Yüzbaşı Ahmet Er, Akhisar, 1927-2017, Kurmay Binbaşı Orhan Erkanlı, Mucur, 1924-1995, Kurmay Kıdemli Binbaşı Vehbi Ersu, Erzincan, 1918-1982, Kurmay Yüzbaşı Numan Sabit Esin, Danişment, 1929, Kurmay Binbaşı Supi Gürsoyturak, Alaşehir, 1925-2011, Kurmay Yarbay Orhan Kabibay, Çanakkale, 1918-2002, Kurmay Binbaşı M. Kadri Kaplan, Yalıköy, 1922, Kurmay Yarbay Mustafa Kaplan, Drama, 1923-2017, Kurmay Yarbay Supi Karaman, Bayburt, 1920-2004, Kıdemli Binbaşı Muzaffer Karan, İstanbul, 1916-2006, Kurmay Yüzbaşı Kamil Karavelioğlu, Boğaz, 1927-2012, Kurmay Albay Osman Köksal, Kayalar, 1916-1982, Deniz Binbaşı Münir Köseoğlu, Cami Cedit, 1922-2002, Kurmay Albay Fikret Kuytak, Ankara, 1913-1962, Kurmay Albay Sami Küçük, Drama, 1916-2011, Tümgeneral Cemal Madanoğlu, İzmir, 1907-1993, Kurmay Albay Orhan Sezai Okan, Bursa, 1917-1991, Kurmay Yüzbaşı Muzaffer Özdağ, Alaca, 1933-2002, Orgeneral Fahri Özdilek, Bursa, 1898-1989, Kurmay Binbaşı Mehmet Özgüneş, Talas, 1921-1992, Kurmay Binbaşı Selahattin Özgür, İstanbul, 1925-2007, Kurmay Binbaşı M. Şükran Özkaya, Antalya, 1925-2014, Kıdemli Yüzbaşı İrfan Solmazer Gönen, 1925-2008, Kurmay Binbaşı Şefik Soyu Yüce, Sivas, 1924, Tank binbaşı Dündar Taşar Gaziantep 1925-1972 Kurbay Albay Haydar Tunç Kanat Bandırma 1921-2002 Kurbay Albay Alparslan Türkeş Kıbrıs 1917-1997 Tuğ General Sıtkı Ulay İstanbul 1907-1997 Kurmay Yarbay Ahmet Yıldız Sürmene 1921-2009 Kurmay Albay Muzaffer Yurdakuler Halep 1915-1995 Hepsi asker olan bu 38 kişi 27 Mayıs 1960'a kadarki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yerine yasaları yapma ve hükümeti denetleme yetkisine sahip kılınan yasama heyetini oluşturuyordu. 38'lerin çalışma yerleri de zaten feshettikleri meclisin çalıştığı 2. meclis binası olacaktı. Bunun düzenlenmesi komitenin genel sekreterliğini üstlenen Orhan Erkanlı'ya verilmişti. Erkanlı konuyla ilgili izlenimlerini şöyle anlatıyor. Eski meclise taşınmamıza karar verildi. Genel sekreter olarak kararı uygulamak benim görevimdi. Meclis 27 Mayıs günü mühürlenmiş ve o günden sonra kapısı açılmamıştı. Memurlar ve müstahdemler evlerinde istirahat ediyorlardı. Tarihi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hali yürekler acısıydı. 27 Mayıs'tan önceki son büyük kavganın izleri, milletvekillerinin birbirlerinin kafalarına fırlattıkları kitaplar, dosyalar, çantalar etrafa yayılmış, bir sürü basılı kağıt yerlere serilmişti. Restorandaki yiyeceklerin bozulmasından meydana gelen koku içeri girmeyi zorlaştırıyordu. Meclisi fareler ve kediler istila etmişti. Türkiye Devleti'ni kuran ve yaratan bu meclis Atatürk'ün büyük nutuklarını söylediği bu meclis sonunda terk edilmiş bir muharebe sahasına benzemişti. Kilitli odalar, dolaplar açıldı, mevcutlar zabıtlarla tespit edildi. Kısa zamanda eski meclise yerleştik. Vazifeliler evlerinden getirtildi. Meclis şeklen eski halini aldı. Yalnız içindekiler değişmiş, üniformalı insanlar sahneye çıkmıştı. Binanın idari personeli bazı istisnalar dışında değiştirilmemişti. 27 Mayıs'tan önceki meclis çalışanlarının çoğu görevlerine devam ediyordu. Milletvekillerinin komisyon odalarıyla genel kurul salonunun döşenmesinde de önemli bir değişiklik yapılmamıştı. Mukaddesatım üzerine Milli Birlik Komitesi üyelerinin meclise yerleşmesi tamamlandıktan sonra ilk olarak yemin töreni yapıldı. Töreni izleyenler arasında ben de vardım, o günü hatırlıyorum. Bugün müze olan 2. Meclis binasının 300 küsur milletvekili için yapılmış ama milletvekili sayısı arttıkça 500 küsur milletvekili alabilecek şekilde yeniden düzenlenmiş olan genel kurul salonunun ön sıralarında protokoldeki davetlilerle birlikte o günkü Milli Birlik Komitesi'nin 38 üyesi oturuyordu. Davetliler arasında kapatılan Demokrat Parti hariç siyasi partilerin temsilcileri de vardı. İnönü de onlar arasındaydı. Arka sıralarda komite üyesi olmayan bir kısım subay vardı. Balkonların büyük kısmı basına ayrılmıştı. 38 üye soyadı sırasına göre kürsüye çağrıldılar ve yemin ettiler. Adlarının okunuşu eski meclistekinden farklıydı. Biraz önce anlattığım gibiydi. Gürsel Cemal diye başlayıp Acuner Ekrem diye devam ediyor, Yurdakuler Muzaffer diye bitiyordu. Yeminin metni şöyleydi. Bir karşılık beklemeden ahlak, adalet, hukuk ve insan hakları prensiplerinden ve vicdani kanaatlerimden başka bir sınıra bağlı olmaksızın kendimi Türk milletine adadım. Vatanın ve milletin mutluluğuna ve egemenliğine aykırı bir ülkü gütmeyeceğim. Demokratik Cumhuriyeti yeni anayasaya göre düzenlemek ve iktidarı yeni meclise devretmek ülküsüne bağlılıktan ayrılmayacağım. Bunun için şerefim, namusum ve bütün mukaddesatım üzerine and içerim. 1960 yılının 38 üyeli Askeri Yasama Meclisi görevine bu yeminle başladı. Büyük Genel Kurul Salonu bu tören için açılmıştı. Ama öteki toplantılar meclisin komisyonlara ayrılan orta boy salonlarında da yapılabiliyordu. MBK dışından uzman kişilerin de çağrılabildiği komisyon toplantıları için de katılımcıların sayısına uygun salon ve odalar ayrılıyordu. Bugün 1960 yılındaki Milli Birlik Komitesi'nin o 38 üyesi iki grup halinde hatırlanıyor. Çünkü birazdan değineceğim, o komite kuruluşundan 5 ay sonra bölünecekti. 14'ler diye anılan bir bölümü yurt dışına görevlere atanarak ülke dışına çıkarılacaktı. Geriye kalan 23 kişiyle yeniden yapılanacaktı. MBK ile ilgili ilk röportajlar. Milli Birlik Komitesi üyelerinin kimlikleri ve komitenin çalışma biçimi basını bir süre meşgul etti. Cumhuriyet Gazetesi o zamanki genel yayın müdürü ve ünlü tiyatro yazarı Cevat Fehmi Başkut'un başkanlığında 3 yazarlı bir ekip kurdu. O konuda röportajlar yayımlamaya başladı. 3 yazardan biri Cumhuriyet'in o zamanki röportajcılarından Yaşar Kemal'di. Yaşar Kemal İnce Mehmet'i 1955'te yazmış ve romancı olarak da ün kazanmıştı. Ama röportajlarıyla da çok okunan bir gazeteci yazar olmaya devam ediyordu. Ekipteki öteki yazar Cumhuriyet'in Ankara temsilcisi Ecvet Güres'indi. O da ekibe komitenin üyeleriyle görüşerek yaptığı söyleşilerle katılıyordu. Buraya önce Cevat Fehmi Başkut'un komitenin çalışma usullerini anlatan röportajından bazı bölümleri almak istiyorum. Başlığı şöyleydi: Milli Birlik Komitesi'nin gizli içtimağına girersek neler görürüz? Röportajın içeriği başlıktaki gibiydi. Başkut komitenin yaptığı gizli toplantılardan birini izleme iznini alabilen ilk gazeteciydi. İzlenimlerini şöyle anlatıyordu. Günlerden pazartesi saat 15'e 10 var. Küçük bir salon. Ortada bu salonu boydan boya kaplayan koyu renk bir masa, etrafında maroken kaplı sandalyeler. Duvar kenarlarında da koltuk ve sandalyeler var. İkide bir kapı açılıyor ve içeriye her rütbeden subaylar giriyor. İçlerinde yüzbaşı da var, albayı da var, orgenerali de. Gelen masanın etrafındaki iskemlelerden birine rastgele oturuyor. Kapıda nöbetçiler duruyor, içeri girmek herkes için mümkün değil. Gizli bir oturumun başlayacağı anlaşılıyor. Bu bir askeri toplantı mı? Gelenlerin hepsi subay fakat toplantı askeri toplantı değil. Bu hükmü bize verdiren şeyin bir tahmin olduğunu sanmayınız. Doğrudan doğruya gözlerimizle gördüğümüz manzaradır. Yalnız Türkiye'de değil dünyanın hiçbir yerinde böyle bir subaylar toplantısında görülemeyecek usuller, adetler var bu salonda. Başka bir yerde ekseriyetin binbaşılarla yüzbaşılarda olduğu bir içtima, bir orgeneral girerse bütün salon bir hamlede ayaklanır değil mi? Hayır, burada öyle bir şey yok. Sanki herkes aynı rütbede, herkes aynı yaşta. Rütbeler kapının dışında. Bana bundan bahseden bir yüzbaşı, rütbeler şu gördüğünüz kapının dışında kalır dedi. Koridorda rastladığımız zaman askerlik kaidelerinin ve terbiyesinin bütün icaplarıyla selamladığımız orgeneral, general ve albaylar burada bizimle tamamen müsavidirler, yani eşittirler. Gelenler gittikçe artıyor. 22 iken 25 oldular, 30 oldular, kapı açılmaya devam ediyor. Nihayet saat ağır ağır 3'ü vurdu. Şimdi bütün zihinlerde aynı sual dolaşıyor. Başkanlık sırası kimde? Bir binbaşı masanın başına geçti. Yanında 2 yüzbaşı, katipler yer aldılar. Masanın üstünde bir defter var. Herkes bu defteri imzalıyor. Bu devam cetveli gibi bir şey. Celse, yani oturum açılmak üzere. Siz uğradığınız şaşkınlığın dakikadan dakikaya arttığını hissediyorsunuz. Bir başka yerde orgeneral, general, albay ve yarbayların katıldıkları bir toplantıya genç bir binbaşının başkanlık ettiğini görebilir misiniz? Bütün nazarları önlerinde duran toplantının gündeminde ve bu gündem tamamen askerlikle alakası bulunmayan işlerle dolu. Bakın, kapı yine açıldı. Tuhaf şey, bu sefer gelen bir sivil. Dikkatlice bakacak olursanız onu tanıyacak ve hayret edeceksiniz. Bu bir bakandır. Sessizce bir köşeye oturuyor. Kendisiyle yalnız başkan alakadar olmuştur. Diğerleri sanki içeri girdiğinin dahi farkına varmamışlardır. İşte başkan toplantının açıldığını bildirdi. Evvela bakan konuştu. Subaylar ona sualler sordular. Derken subaylar birbirleriyle tartışmaya başladılar. Konuşmalar dakikadan dakikaya hararetleniyor. Bir generalin fikri bir yarbay tarafından reddolundu. Bir yüzbaşı bir albayın düşüncelerini şiddetle tenkit ediyor. Saat ilerliyor, bir söz alan bir daha alıyor, biraz sonra yine konuşuyor. Nihayet saatlerden sonra müzakere bitti. Başkan, kabul edenler el kaldırsınlar dedi. eller kalktı ve kanun kabul edildi. 27'den 65'e. Başkurt bu anlatımından sonra izlediği toplantıda gördüklerinin ayrıntılarını belirtiyor. Kanun mu? Evet, biz. 27 Mayıs'tan beri millet adına Türkiye'nin mukadderatına hakim bulunan bir heyetin toplantısındayız. Heyet, Milli Birlik Komitesi yer, eski Büyük Millet Meclisi binasının ikinci katındaki bütçe encümeni salonu. Mülga Millet Meclisi'nin yerini alan Milli Birlik Komitesi'nde idari sistem eskiye nazaran büyük değişikliğe uğramıştır. Evvelce 14 daire halinde çalışan mecliste şimdi yalnız 2 daire vardır. Evvelce 13 kişiden teşekkül eden başkanlık divanını şimdi 3 vazifeli subay işgal etmektedir. Başkan alfabe sırasına göre her içtimada değişmektedir. En genç üyelerden müteşekkil katipler daimidir. Evvelce 22 olan ihtisas komisyonlarının görevlerini şimdi 4 komisyon yapmaktadır. Komisyonlar sabahları toplanmaktadırlar. Milli Birlik Komitesi Umumi Heyeti toplantılarının normal olarak pazartesi, çarşamba, cuma günleri yapılması lazım gelmektedir. Fakat komite aşağı yukarı her gün toplanmaktadır. 20 üye hazır bulunmadan içtima açılamaz. Müzakerelerin zaptı yeminli katipler tarafından tutulur. Bu zabıtları komite üyelerinden başkası göremez. Müzakere sonunda bunlar bir zarfa konur, mühürlenir. MBK evrak hazinesine teslim olunur. Bunlar neşredilemez. Mülga mecliste olduğu gibi MBK'da da üyelerin dokunulmazlıkları mevcuttur. Eskiden olduğu gibi bugün de üyelere ait disiplin cezaları vardır. Bu cezalar uyarma, kınama ve geçici olarak kamutaydan çıkarma diye üç ayrılır. Ama bugüne kadar hiç kimseye tatbik edilmemiştir. İşlerinde henüz 27 yaşın olanlar var, 65'inden yaklaşanları da. Henüz yüzbaşı olanları da mevcut, orgeneral rütbesine ulaşmış bulunanları da. İkisi orgeneral, biri tüm general, diğer ikisi tuğ general, 9'u subay, 3'ü yarbay, 13'ü binbaşı, 9'u yüzbaşı. Ekseriyet binbaşılarda, içlerinde 28 kurmay var. 9'u topçu, 7'si piyade, 3'ü havacı, 3'ü zırhlı birliklerden, 2'si süvari, 2'si de denizci. 35 tanesi evli, 4 tanesi bekar. Evlilerden bir çocuk sahibi olanlar az, 6 tane çocuğu bulunanlar bile görülüyor. Ev kirası asgari 400 lira olan bir memleketin en yüksek rütbelisi 1400 lira maaş alıyor. 745 lira alanlar da az değil. Mefsuh yani feshedilmiş mecliste biz bir milletvekiline ayda 4800 lira verirdik. Şimdi 745 lira ile onların yerlerine geçenlere yaptığımız sohbetler sırasında sordum. Birçoğunuzun eşleri ve çocukları başka şehirlerde bulunuyor. Siz Ankara'dasınız. Yeni hayatınız ve yeni vazifeniz zaruri bir takım masraflara da sebep oluyor. Bu şartlar altında bir aile bütçesi yapmanın imkanı var mıdır? Bir kısmı gülümseyerek maddi sıkıntı bizim için yeni bir şey değil. Alıştık artık cevabını verdiler. İşi ciddiye alanlar daha açıldılar. Pek darda kalırsak bütün memurlar gibi emekli sandığına başvuruyor, maaşımız nispetinde borçlanıyoruz dediler. Cevat Fehmi Başkurt bu görüşmeleri yaparken duygulandığını yazıyor. Diyor ki, çoktan unuttuğumuz bu feragat ve fedakarlık örnekleri karşısında gözlerim yaşardı. Bu sayfada Cumhuriyet Gazetesi'nin baş sayfası ve iç sayfadan iki fotoğraf yer alıyor. Baş sayfada yarın başlıyoruz. İkinci Cumhuriyet'in İhtilal Meclisi azaları MBK üyeleriyle görüştük. Yarın Cumhuriyet sütunlarında yazıyor. Alt yazısında Cumhuriyet 3 yazarlı söyleşi dizisini haftalarca yayımlamıştı. Fotoğrafta dizinin gazetenin birinci sayfasındaki anonslarından biri. İç sayfada Yaşar Kemal Milli Birlik Komitesi üyeleriyle söyleşilerinin birini Yüzbaşı İrfan Solmazer ile yapmıştı. Solmazer subaylığı askeri liseden başlayarak hazırlananlardı. Fotoğraftaki başlığa bakarsak 30 yıl sonra 27 Mayıs, Yüzbaşı generalleri esir alıyor ifadeleri yer alıyor. Yaşar Kemal'in Solmazer ile söyleşisi. Milli Birlik Komitesi üyelerinin isimleri açıklandıktan sonra onların çalışma hayatları gibi özel hayatları ile ilgili olarak basında yayımlanan ilk yazıların, röportajların, söyleşilerin ortak noktaları şunlardı. Milli Birlik Komitesi üyesi 38 subayın çoğunun ailesi toplumun o zaman dar gelirli denilen ailelerinden gelmişlerdi. Öğrenimlerini tamamlayıp meslek sahibi olma imkanını askeri lise öğrenciliğine başlayıp harp okuluna girmeyi başararak bulmuşlardı. Okulu bitirip subay olduktan sonraki kariyerlerinde başarılı olmuşlardı. Sorulara verdikleri cevaplarda Atatürk devrimlerine inandıklarını, ülkelerinin kalkınması için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını vurguluyorlardı. 38 üyenin gençlerinden biri İrfan Solmazer'in Cumhuriyet Gazetesi için hayat hikayesini kendisiyle söyleşi yapan Yaşar Kemal şöyle özetliyor. İrfan Solmazer 1925 yılında Gönen'de doğmuştur. Babası emekli bir yüzbaşıdır, ölmüştür. Anası tipik bir Anadolu anasıdır. Orta halli, orta halden de biraz aşağı bir ailede büyümüştür. Ailesi onu büyük fedakarlıklarla 2. Dünya Savaşı'nın buhranlı günlerinde okutmaya çalışmıştır. Ve İrfan Solmazer bir yıl okuldan ayrılmak zorunda kalıyor. Boş kaldığı bu bir yılda kuzu çobanlığı yapıyor. İçinde okumak arzusu var. Bu bir ateş gibi içini yakıyor. Sonunda imtihanla Bursa Askeri Lisesi'ne giriyor. Askeri liseden sonra harp okulu subaylık. Yaşar Kemal İrfan Solmazer'le söyleşisinde mümkün olduğu kadar çok soru sormaya çalışıyor. Bu yüzden kendisi de belirtiyor. Söyleşi biraz daldan dala atlayarak devam ediyor. Biz de devamını Yaşar Kemal'in anlatımıyla özetleyelim. Konuşma daldan dala atlayarak aynı yere geliyordu. İster istemez sordum. Memleketin en önemli meseleleri nelerdir? Saymakla biter mi der gibi baktı sonra. Bizim yapacaklarımızı, bu memleket için yapacaklarımızı söylemekte şimdi fayda yok. Yaptığımız zaman göreceksiniz. Sonra bir çırpıda söyleyiverdi. Ahlak, fazilet, iman, eşitlik, ilim ve hürriyete malik bir sosyal düzeni tesis ettirmek gerekir. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. İrfan Solmazer bir destancı coşkunluğuyla konuşuyor. Resmi işleriniz dışında. Soruyu anladım dedi. Vatandaşlarla konuşmak benim için en büyük tat olmuştur. En güzel işim budur. Resmi işlerim dışında bir de pul biriktiririm. Resmi üniformadan başka? Birisi kışlık, birisi de yazlık iki kat üniformam var. Bunu söylerken böyle de soru olur mu der gibiydi. Yazlık üniformamı 1954'te Bozüyük'teyken yaptırmıştım. Milli Hareket günü o da giyilmez hale geldi. İstihkakımı aldım, askeri dikim evine verdim. Yakında bir kat yazlık elbisem olacak. 1951'de yapılmış bir takım sivil elbisem de var. Yüzbaşılık maaşıyla bütün arkadaşlar gibi son yılların pahalılık deryasında boğulmamaya çalıştık. Bundan sonra milletçe geçinecek hale geleceğiz. Atatürk ve 27 Mayıs devrimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayatınızda hayran olup etkisinde kaldığınız bir adam var mı? İlk olarak gülümsedi. Sanırsınız kıvançlıydı. 27 Mayıs Atatürk devrimlerinin bırakıldığı yerden başlamasıdır. 27 Mayıs uyku saatlerinizde bir değişiklik yaptı mı? Hiç uyuyamıyoruz desek çok yalan olmaz. Ayranımızı içip sandviçlerimizi yedik. Şuradan buradan dereden tepeden konuştuk. Onu bilmem ama ben yorulmuştum. Solmazer biraz sonra yorgun yorgun bir toplantıya gidecekti. 18. ayrımın sonu. Sayfa 201.